الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي الثانية وقوله يلزم عدم فرضية قراءة القرآن في الصلاة قلنا إلى آخره. Tabii ki konuyu burada bıraktığımız için bu bir soruya verilen cevapla ilgili olduğundan öncelikle o soruyu tekrar etmekte fayda var. İmam-ı Azam Rahimahullah'a göre Kur'an'ın manası rukn-i asli olunca onunla namazda İmam-ı Azam'a göre iktifa edilir, yetinilir diye bir itiraz var idi. O itiraza cevapları veriyorduk. Dolayısıyla onunla yetinilince o zaman mana rukn-i asli olunca ve namaz da onunla İmam-ı Azam Rahimahullah'a göre yetinilince özür olsun veya olmasın böyle bir yetinme iktifa söz konusu olunca o zaman bu mana ya Kur'an'dır veyahut da Kur'an değildir. İkisinden birini söylemeniz gerekir diyor soruyu soran. Eğer derseniz ki mana Kur'an'dır derseniz o zaman iki tane mahzur çıkar. Birincisi Adem-i İrtibari Nazmi fil Kur'an demişti. Yani Kur'an'da nazma itibar etmeme çıkar ki Kur'an'da nazım, Kur'an'ın bizatihi kendisidir. Alet tahkik ve alet tesamuh demişti. Yani Molla Husrev'in tarifine göre Kur'an nedir diye tarif ederken el-nazmul munzelu el-menkulu tevatüren demişti. Yani Molla Husrev tarifine el-nazmu diye başlamıştı. Demek ki Molla Husrev'in yapmış olduğu tahkike göre nazım nedir? Kur'an'ın bizatihi kendisidir. Eğer siz soruyu soran diyor, buna cevap vereceğiz. Eğer siz derseniz ki mana Kur'an'dır, o zaman siz nazma itibar olmadığını söylemiş olursunuz. Halbuki alet tahkik, nazım Kur'an'ın bizatihi kendisidir. Veyahut da alet tesamuh, nazım Kur'an'ın neşidir? Cüz'üdür demiştik. Bunları bir önceki derste söylemiştik. Birinci mahzur budur. İkinci mahzur ise ve adem-i sıdkıl haddi demiştik. Yani Molla Husrev'in geride yapmış olduğu Kur'an nedir? Kur'an'a dair yapmış olduğu o tarifin ne olması gerekir? Buna, yani Kur'an manadır sözüne sadık olmaması gerekir. Neden? Çünkü geride zikredilen tarif biraz önce de söylediğimiz gibi en-nazmul munzel el-menkulu tevatürendir. Yani orada tarif nazım ile başlıyor. Eğer siz derseniz ki mana Kur'an'dır, hangi mana? Mücerret mana Kur'an'dır diyecek olursanız o zaman Molla Husrev'in geride yapmış olduğu tarifin bunu yani Kur'an nedir sorusunun cevabına mücerret manadır derseniz onu içermez o zaman. Bu tarif buna şamil olmaz, buna sadık olmaz. Halbuki orada bu tarif nedir demiştik? Camidir demiştik. İşte siz Kur'an manadır derseniz İki tane mahzur çıkar, iki mahzuru söyledik. Bu iki mahzuru bertaraf etme hususunda da yine Molla Husrev ne demişti? Burada şunu göz ardı etmemek lazım demişti. Doğrudur. Kur'an mana, Kur'an'dır dediğimiz zamanda, mücerret mana, Kur'an'dır dediğimiz zamanda bu iki mahzur lazım gelir, doğru. Ama ne zaman? Bu iki mahzur eğer nazım için bir halef yok ise lazım gelir. Eğer nazım için bir halef var ise söylenen iki mahzurun ikisi de lazım gelmez.
ki İmam-ı Azam'a göre mana Kur'an'dır denildiği zamanda, mücerret mana Kur'an'dır denildiği zamanda o mana mutlak olarak nazımsız mana demek değildir. Eğer Arabi lügatla değil ise Farisi lügatla o mana nedir? Kur'an'dır. Yani dolayısıyla Arabi lügatın nesi var? Halefi vardır. Halefi olduğu zamanda da bu iki mahzurun ikisi de ne olur diyorduk? Demiştik. Bertaraf olur demiştik. Şimdi geldik ikinci ifadeye. Yani Kur'an mana ya Kur'an'dır veya değildir. Eğer mana Kur'an değil ise, yine bu geçenki derste söylediğimiz Nakhtar-ı Saniye ile konuya gireceğiz. Orada eğer mana Kur'an değil ise o zaman yine bir mahzur lazım gelir demiştik. O da neydi? O da Adem-u Fadliyeti Kıraatil Kur'ani Fissalati. Namazda Kur'an okumanın fark olmaması lazım gelir demiştik. Neden? Çünkü İmam-ı Azam'a göre Kur'an'ın manası rukni asli olunca ve siz derseniz ki o mana Kur'an değildir derseniz geriye ne kalır? Nazım kalır. Nazım ise İmam-ı Azam'a göre nedir? Rukn-ı zaittir, düşebilir. Dolayısıyla düşebilir olması itibariyle mana Kur'an değildir deyince nazım da düşebiliyorsa o zaman kıraatın namazda ne olması gerekir? Fark olmaması gerekir demişti. Şimdi bunun cevabını vereceğiz bugünkü derste. Evet, saniye veyahut da ikinciyi tercih ediyoruz. Yani diyoruz ki mana Kur'an değil. Ama böyle dediğiniz zaman itiraz eden ne diyordu? O zaman namazda kıraatın fark olmaması lazım gelir diyordu. Ona ne cevap vereceksiniz? Ona da şöyle cevap vermiş. Ve kavluhu yelzem ademu fadliyeti kıraatil Kur'ani fi salati. Şimdi burada sizin kitaplarda ve kavluhu da ve fi cevabi kavlihi diye takdir yapmıştır yerindedir. Yani ve fi cevabi kavlihi, o soruyu soranın sözüne cevapta ne demişti o? O demişti ki yelzemu ademu fadliyeti kıraatil Kur'ani fi salati. Namazda Kur'an okumanın fark olmaması lazım gelir demişti. İşte o söze cevapta kulna deriz ki la müsellim. Biz şunu kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz ki enne cevazeha, namazın caiz olması mutallikun bi kıraatil Kur'anil mahdud. Molla Husrev'in de tarif etmiş olduğu o tarif edilen Kur'an'ın kıraatına taalluk ettiğini, namazın cevazının tarif edilen Kur'an'ı kıraat etmeye taalluk ettiğini kabul etmiyoruz diyor. Peki namazın cevazı neye taalluk ediyor? Tarif edilen Kur'an neydi? En-nazmul munzel ila ahirih. O idi. Bel huve. O namazın cevazı mutallikun bi manahu. Kur'an'ın manasına taalluk ediyor. İmam-ı Azam'ın birinci görüşü budur. Biz birinci görüşünü okuyoruz. Daha sonra dönmüş olduğu görüş var ki onu okuyacağız. Dedim ya, bu konunun bütününü dinlemeden bir kısmıyla hüküm vermeyiz. Şu anda bir kısmındayız hala. Hüküm vermeyiz. Bilakis namazın cevazı Kur'an'ın manasına taalluk ediyor. Siz o manayı ister nazm-ı arabi ile, ister farisi lügat ile, isterse başka bir lügat ile okuyacak olursanız, tilavet kıraat edecek olursanız namaz caiz olur demek işte. Oldu mu? Onu söylüyor yani bu bölüm. Vel imamu, şimdi diyeceksiniz ki Mevla Teala şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, bismillah. Fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz. Kur'an'dan ifadesi neyi gerektirir? Kıraatın mutlaka Arabi nazımla olmasını gerektirir diye bir soru soracak olursanız bu o sorunun cevabıdır. Vavvavu istiknafiye mukadder sualin cevabıdır. Mukadder sual budur. Vel imamu, İmam-ı Azam rahimahullah hamele kavlehu Teala. Mevla Teala'nın şu kavli kerimine hamledi. Hangi kavli kerim? Bismillah. Fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz. Kavli kerimini hamletti. Ne üzere hamletti? Ala vücubi riayetil mana. Manaya riayet etmenin vücubuna. Nazma değil. Arabi nazma değil. Manaya riayet etmek vaciptir. Bu ayeti kerimeden anlaşılan budur diyor İmam-ı Azam. Niye? Dûnel lafzı lafız değil, manadır diyor. Ona riayet etmek gerekir. Neden? Lidelilin lâhelâhû. Kendisine zahir olan bir delilden dolayı. İmam-ı Azam rahimahullah'ın kendisine zahir olan delilin ne olduğunu biz bilmeyiz. Fakat usulcüler ve fakihler bu noktada bir takım bilgiler vermişlerdir. İsabet etmiştir, etmemiştir. O da aynı bir şey. Nitekim şimdi Molla Husrev'in Taftazani'nin telbihi üzerine yazmış olduğu haşiyede bu konuda, yani İmam-ı Azam'a zahir olan delil nedir konusunda bir yorumu vardır. Orada diyor ki Bismillah, fakra'u ma teyessara minel Kur'an, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz ayeti kerimesindeki minel Kur'an'daki min teyessür karineşinden dolayı mini teb'idiyet. Dolayısıyla manası nedir? Kur'an'dan kolayınıza gelen bazı okuyunuz demektir. O bazı nedir? Bunun üzerine faziletli kişiler şöyle yorum yapmışlardır diyor Molla Husrev. Bu bazı iki şekilde olabilir. Ya bazı basitidir veyahut da bazı terkibidir. Bazı basiti ne demek? Bir ayeti kerime demektir. Kur'an'dan kolayınıza, yani Kur'an'dan kolayınıza gelen bazı okuyun derken o bazdan maksat ya bazı basitidir ki o da bir ayeti kerime demek. En azından onu okuyunuz. Yani namaz olsun diye. Ya o demektir veyahut da bazı terkibidir. Terkip malumunuz. Kelime ve manası var. Değil mi? Yani ayet var ve manası var. Terkip dediğiniz zamanda işte o terkipten bağ sadece mana olabilir. Değil mi? O terkip, bazı terkibi dediğiniz zamanda o terkibiden maksat nedir diyor? Ondan maksat işte o manadır. Nazım değil, manadır. Terkibiden, o terkipten mana bir kısım değil midir? Bağ değil midir? Evet, odur. Dolayısıyla İmam-ı Azam rahimahullah böyle bir yoruma giderek fakra'u ma teyessara minel Kur'an ayeti kerimesini neye hamletmiştir? Manaya, riayete hamletmiştir diyebiliriz. Tabi İmam-ı Azam'ın kendisine zahir olan delil nedir? Onu Allah bilir. Şimdi devam ediyor. Bu dediğim gibi İmam-ı Azam'ın Kur'an hakkında yapılan bir nakli. Şimdi ikinci bir nakil yapacağız. Bu ikinci nakil önemlidir. قَالَ الْاِمَامُ فَخْرُ الْاِسْلَامُ فِي شَرْحِ الْمَفْسُودِ. İmam Fakhrul İslam Mefsud şerhinde diyor ki İnne Nuhabne Ebi Meryem. Orada bir Ebi kelimesi eksiktir. Nuh bin Ebi Meryem diyor ki Rava, bu Rava rivayet etmiştir. Neyi? Rucu'a Ebi Hanifete ila kavlihima. Ebu Hanife'nin rahimahullah İmameyn'in görüşüne döndüğünü rivayet ediyor. Kim? Nuh ibn Ebi Meryem. Yani İmam-ı Azam ta bir önceki derste şimdi özetlemeye çalışmış olduğumuz noktadaki görüşünden dönmüştür. Nereye dönmüştür? İmameyn'in, yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah'ın görüşüne dönmüştür. Nedir İmameyn'in görüşü? İmameyn'e göre Farsça kıraatın, yani Arapçadan başka bir lugat ile kıraat namazda ne değildir? Caiz değildir. Ancak kişi Arapça kıraata kadir değil ise, ondan aciz ise o zaman başka bir kıraat ile de, yani başka bir lisan lügatıyla da ne yapabilir? Kıraatı yapabilir diyor. Kim? İmam. Ama kadir ise caiz değildir, ancak Arapça nazım ile onu okuması gerekir diyor İmam. Bu söylemiş olduğumuz İmameyn'e ait olan görüş aynı zamanda İmam-ı Şafii rahimehullah'tan da bir rivayettir. Ancak İmam-ı Şafii rahimehullah'ın görüşü bu olarak kitaplarında beyan edilmiyor. İmam-ı Şafii rahimehullah'ın görüşünü biraz sonra nakledeceğim. Demek ki İmameyn'e göre kişi Arapça nazım ile kıraata kadir ise Farsça veya başka bir lügat ile ne yapamaz? Kıraatı yerine getiremez. Ama kadir değil ise kıraatı yerine getirebilir. Şimdi bunun üzerine İmameyn'in bu görüşü ve aynı zamanda İmam-ı Şafii'den bir rivayet olan, ki İmam-ı Şafii'nin asıl ve ikinci görüşünü biraz sonra söyleyeceğim, ona temel teşkil eden delil nedir? Ona gireceğiz birincisi. İkinci olarak da ve huve el asahhu sözü üzerinde konuşacağız. Ve huve İmameyn'in görüşü nedir? El asahhu, en sahih olan görüş İmameyn'in görüşü. Delillere girmeden önce, çünkü bu aynı zamanda İmam Şafii rahimehullah'ın da delilidir. İmam Şafii rahimehullah kendi görüşü olarak diyor ki namazda Arapça dışında, Arap lügatı dışında başka hangi lügat olursa olsun, Farsça veya başka bir lügat ile kıraat caiz değildir. Hem de kişi kadir olsa da Arapça okumaya, olmasa da caiz değildir. Peki Arapçayı kıraat edemiyor, kendi lisanıyla ne yapabilir, okuyabilir? Hayır, onu da yapamaz diyor İmam Şafii rahimehullah. Peki nedir o kişinin hükmü? O kişi ümmidir diyor. Ümmi olan kişi Arapça kıraat edene kadar, yani kıraata kadir olana kadar kıraat etmeden namazını kılar. Böyle olduğu halde diyor İmam-ı Şafii rahimahullah, tutar da, yani Arapça nazma kadir olamadığı halde ne yapacaktır? Hiç konuşmayacaktır, kıraat etmeyecektir, edemiyor çünkü. Eğilip kalkacak, diğer fiilleri yapacak, namazını kılacaktır, kıraata çalışacaktır. Durumu bu iken, yani ümmi iken tutar da başka bir lügat ile, Farsça veya başka bir lügat ile kıraat etmeye kalkacak olursa diyor İmam-ı Şafii rahimahullah, namazı batıl olur diyor. Ümmidir, ümminin hükmü onda cari olur diyor. İşte İmam-ı Şafii'nin gerek birinci rivayeti ki İmameyn ile aynıdır, gerekse ikinci asıl görüşü olan bu görüşe delil ne? Bu görüşe delil iki ayeti kerime getirilmektedir. Bir, Bismillah. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen. Mevla Teala buyuruyor ki biz Kur'an'ı Arapça Kur'an olarak indirdik. Birincisi bu. İkincisi de biraz önce okumuş olduğumuz فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolayınıza geleni kıraat ediyoruz. İkincisi de budur. Bu iki ayeti kerimeyi delil getirerek, ki bu iki ayeti kerime aslında İmam-ı Şafii'nin ondan rivayete değil ama ikinci görüş ve kendi görüşü olarak naklettiğimiz görüşüne tam delildir. İmameyn'in görüşüne de delildir. Fakat İmameyn, ki bu iki ayet-i kerime tam delil derken neyi kastediyorum İmam Şafii'nin görüşüne tam delil derken, ister Arapça nazma kadir olsun, ister kadir olamasın, Arapça nazmın dışında başka bir lukat ile namazda kıraat yapmak caiz değil. Bu iki ayet-i kerime bunu gerektiriyor. Fakat İmameyn, yani İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf diyorlar ki eğer kişi Arapça nazma kadir değil ise başka bir lügat ile kıraat yapabilir. Neden? Çünkü yapamaz diyecek olursak bu teklifi mala yutak olur. Beceremiyor adam Arapça kıraatı. O zaman beceremediği bir şeyi yapacaksın diye ona dayatma olur ki bundan dolayı diyor İmameyn, biz burada bu konumda olan kişi hakkında başka bir lisan ile de Farsça, ki özellikle onu söylüyorum çünkü ihtilaf var bu konuda da. Hangi konuda? Başka lügat dediğimiz sadece Farsça mıdır yoksa Farsça dışında diğer lügatlar mıdır? Bu konuda ihtilaf var. Kerhi'nin hocası Berda'i diyor ki sadece Farsçadır. Ama Kerhi'nin kendisi ki onun talebesidir, Farsça da olabilir, diğer lügatlarda da olabilir diyor. Onda da ihtilaf. İşte bu iki delil bunu ortaya koyuyor hakikaten. Teklifi mala yutak olmasın diye İmameyn ne oluyor? Kadir olamayan kişi başka bir lügat ile de kıraat edebilir diyor. İmam-ı Azam'ın dönmüş olduğu görüşte bu. Burada şarih diyor ki İmam-ı Azam'ın görüşü bu iki nassa aykırı düşeceğinden İmam-ı Azam görüşünden buraya dönmüştür diyor. Bu meçhul. Ama söylüyor. Bu bir. İki. İbarede ve huve el asahhu dedi. Öyle değil mi? Yani ve huve İmameyn'in görüşü el asahhu. En sahih olan görüş budur dedik. Bunun üzerine de itiraz var. Nedir itiraz? İtiraz şudur. Yukarıda okumuş olduğumuz İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen. Biz onu Arapça, yani Kur'an'ı Arapça Kur'an olarak indirdik ayeti kerimesinde. İki şey var. Bir, Kur'an münzeldir. İki, Kur'an Arapçadır. İki şey var. Yani Kur'an münzel olmakla ve Arapça olmakla vasfedildi bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla kişi namazda kıraat ederken münzel olan, tevatür diyorduk diyor. İyi mi biz ona geride mi? Tevatürdür diyorduk. O tevatür derecesinde münzel olan ve Arapça olan nazım ile kıraatı yerine getirmesi gerekir. Şimdi tabi burada bir itiraz var dedi. Bu ayeti kerimeyle Kur'an için iki vasıf ortaya çıkıyor. Biri münzel, biri de Arabi olması. Tamam. Ama başka bir ayeti kerimede Bismillah. Ve innehu lefî zuhuril evveli. Muhakkak ki o Kur'an evvelki ümmetlerin, yani evvelki peygamberlerin kitaplarındadır. Dikkat ediniz. Evvelki peygamberlere gelen kitaplar Arapça değildi ki. Eğer ayeti kerimede Kur'an evvelkilerin kitaplarındadır deniyorsa, ki deniyor ayettir bu, o zaman evvelkilerin kitabında olan nazım değil, manadır sadece. Sadece nedir? Manadır. Bu ayeti kerime. Şimdi itiraz eden diyor ki siz nasıl İmameyn'in görüşüne en sahih olan görüş budur diyerek İmam-ı Azam'ın görüşünün sahih olmadığını işaret ediyorsunuz? Bakınız, evet, münzel ve Arapça nazım olması konusunda ayet var ise sadece manaya Kur'an denilmesi hususunda da ne var? Ayet var. Dolayısıyla ayetler teâruz etti. Taarruz ettiği zaman da çıkıp da diyemezsiniz ki bu ayetin ortaya koyduğu hüküm diğer ayetin ortaya koyduğu hükme göre daha sahihtir. Bu ifadeyi kullanamazsınız. İtiraz bu. Bu itiraza cevap veriliyor. Deniliyor ki Bismillah. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen ayeti kerimesi muhkemdir. Ve tevile ihtimali yoktur. Muhkem o demektir zaten. Tevil edilemez. Ama İkinci ayeti kerime Bismillah ve innehu lefî zuhuril evvelîn ayeti kerimesinde ise innehu'daki hu zamirinin Kur'an'a değil de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a raci olduğunu söyleyen müfessirler vardır. Ne demek istiyor? Yani bu ayeti kerime müevveldir, muhtemeldir, ihtimallidir, muhkem değil. Muhkem ile muhtemel karşılaştığı zaman muhkem hiç şüphe yok ki tercih edilir. Dolayısıyla İmameyn'in görüşü asahtır sözü gelmektedir. da söyledikten sonra şimdi başka bir konuya girelim inşallah. Ve lehu ey rinnabbittan lalel ma'na, manaya delalet eden nazım için vardır. Ne? Arba'atu aksamin, dört kısım vardır. Bi arba'ati itibaratin, dört itibarla dört kısım vardır. Buradaki kısım taksim manasındadır. Bunun üzerinde de konuşacağız tabii. Ama önce şu itibarlar neler? Manaya delalet eden nazmın dört kısmı, yani dört taksimi var. Neyle? Bir arba'ati itibaratin, dört itibarla. Dört itibar demiş olduğu vazır, delalet, isti'malül mütekellim, vukufus sami'. Ne demek bu? Bu şu demek. Şu rahlenin bugüne kadar hiç icat edilmediğini varsayalım. Ve bu rahleyi tahtalardan bu şekle getirdiğimi düşünelim. Ben tahtaları bir araya getirerek bugüne kadar bu şekilde bir şey yok idi, böyle bir şeyi vücuda getirdim. Şimdi bunu vücuda getiren, yani icat eden kişi ne yapar? Önce buna bir isim koyar. Bunun adı vazı'dır. Yani rahle der. Ne oldu şimdi? Rahle kelimesi şu heyeti mecmuaya vaz edildi. Şu görüntüsü olan buna vaz edildi. Daha sonra rahle denildiği zaman herkes neyi anlar? Anlaşılır ki şu heyeti mecmua. Yani daha sonra rahle denince ilk vaftı ben yaptım tamam. Ama daha sonra halk arasında rahle denildiği zaman şu heyeti mecmua anlaşılmaya başlar. Buna ne derler? Delalet derler. Daha sonra rahle kelimesini tekellüm edecek, kullanacak kişi onu nerede kullanır? Bu heyeti mecmuada kullanır. Buna da ne derler? İsti'mal derler. En sonunda da biraz sonra ala kanunil vad'i diye bir ifade kullanacak. Vad'i kanununa göre. Vad'i kanununu anlatıyoruz biz şu anda. Son merhalesi de bunun nedir? Son merhalesi bu lafzı vad eden de diğer bütün insanlar rahle ismini duydukları veya bir yerde yazılı olduğunu gördükleri zaman neye intikal eder hemen zihinleri? Bu heyeti mecmuaya intikal eder. Buna da vukufus sami'dir. Aleyh alel mani. Heyeti mecmua manadır burada. Ona vakıf olması demektir. Dört itibar dediği burada budur. Yani vazı itibarıyla, delalet itibarıyla, istimal itibarıyla, bir de vukufus sami' itibarıyla manaya delalet eden nazmın dört kısmı, buradaki ifadesiyle söylüyorum, vardır. O kısım taksim manasındadır. Niye ona geleceğim? Şimdi burada aynen Kur'an kelimesinin ıtlakı konusunda olan ihtilaf burada var. Neydi o? Kur'an Molla Husrev'e göre neydi? Neydi? İsmü linnabbiddalle alel mani. Meşayıha göre neydi? İsmun lillafzı vel mana cemi'an idi. Burada da bu dört kısım, daha doğrusu dört taksim, bu dört taksimin altında ne var? Tam 20 tane kısım var. Şimdi sayacağız onu. Dört taksimin altında ne var? 20 tane kısım var. Hatta sayalım onları. Çünkü bunlar belki de bir yılı alacak derslerin konularıdır. Bir, vadı itibarıyla, birinci taksim vadı itibarıyla. Vadı itibariyle olan taksimde dört kısım var. Has, am, müşterek, müevvel. Fakat Molla Husre müevvel demiyor, cem'i münekker diyor. Neden? Onu anlatacağız. Delalet itibariyle olan taksimin tahtında 8 tane kısım var. Çünkü delalet itibariyle olan taksimin iki ciheti var. Bir vuduh ciheti, bir de kafa ciheti var. Yani lafzın o manaya delaleti vazıh mıdır, açık mıdır, yoksa kapalı mıdır, hafif, gizli midir? Vuduh itibariyle delalet, vuduh cihetiyle dört kısım var. Zahir, nas, müfesser, muhkem. Hafa itibariyle de dört kısmı var yine delaletin. Hafi, müşkil, mücmel, müteşabih. Etti 12 kısım. 4 tane geride vardı. 8 de buradan çıktı. 12 kısım etti. Ondan sonra mütekellimin lafzı istimal etmesi açısından da 4 kısmı var. Hakikat, mecaz, sarih, kinaye. Son olarak da sami'in manaya vakıf olması cihetinden de 4 kısım var. Dal bil ibara, dal bil işara, dal bil delale, dal bil iktiza. İşte bu 20 kısım. Bu 20 kısımın 20'si de neye ıtlak edilir? Yani hani Kur'an manaya delalet eden mazma isimdir diyorduk ya. Bu 20 kısım da Fahrul İslam'a göre nazım ve manaya ıtlak edilir. Ama Molla Hüsrev'e göre, ki Molla Hüsrev tenkıh sahibi sadr-ı şeria'nın manaya delalet eden nazmın kısımlarıdır bu 20'si demiştir. Ona itibaren Molla Hüsrev de aynısını kullanmıştır. Ve nitekim ifadeyi de nasıl kurmuştur? Lehu ey linnatmik dalle alel mana. Linnatmik dalle alel mana. Ne vardır? Erba'atu aksamin derken dört taksimin altında da 20 tane kısım. Dolayısıyla bu 20 kısmın 20'si de nereye gidiyor? Manaya delalet eden nazma gidiyor. Bunu söyledikten sonra burada bir şeye daha işaret edelim. Erba'atu aksamin derken oradaki aksam kısımlar demek değil. Ya taksimat demektir. Yani taksimler demektir. Niye o demektir? Eğer kısımlar manasını verecek olursak yanlış yaparız da onun için. Nasıl yanlış yaparız? Bakınız bir misal vereyim size. Kelime nedir? İçim, fiil, harf. Nahivde böyle tarif ediyoruz. Kelime nedir? Üç kısımdır. Kısım, dikkat ediniz. Kısmın ne olduğunu buradan anlayalım ki buradaki kısım ifadesinin buraya uymadığını da anlamış olalım. Kısım nedir? Kısım anlatıyoruz. Diyoruz ki kelime üç kısımdır. İçim, fiil, harf. Ne demektir bu? Bu şu demek. Kelimenin tahtında birçok fertler var. Bu birçok ferdin bir kısmını isim, bir kısmını fiil, bir kısmını harf oluşturuyor. Demek ki kısım budur. Yani kısımlar neyin kısmı ise o şeyin, mesela kelimenin kısımları olduğuna göre isim, fiil, harf, o zaman kelimenin tahtındaki fertlerden her biri bir grubu oluşturacaktır. Kısım o demektir. Yani şu demek değildir. Zıttını da söyleyeyim ki ondan sonra Kur'an'a geçelim. Şu demek değildir. Kısım dediğiniz zaman da kelime, isim, fiil, harftir. Her biri kısım. Bu kısım dediğiniz zaman da bu kısımlardan biri, mesela ismi alalım. Bu içim kelimesinin tahtındaki bütün fertleri kapsayamaz. Zaten kısmın özelliği odur. Nedir o? Neyin kısmı ise, neyin dediğimize de maksim derler. Neyin kısmı ise onun bütün fertlerini ne yapamaz? Kapsayamaz. Belki bir kısmını, eğer kısımları varsa bir şey. Var. Kelimenin neşi var, isim, fiil, harf diye kısımları var. Öyleyse o kelimenin tahtındaki bütün fertleri bu kısımlardan bir tanesi kapsayamaz. Ya biri kelimenin tahtındaki fertlerden bir bölümü, mesela isim, diğeri mesela fiil, diğer bölümü, diğer öteki de yani harf de diğer bölümü kapsar. Şimdi konumuzla ne alakası var diyeceksiniz. Konumuzla alakası şu. Kur'an veya sünnet için böyle kısımlar yok. Nasıl yani? Yani Kur'an'ın veya sünnetin bir kısmı var da bu kısım Kur'an ve sünnetten bir bölümü. Başka bir kısım var da Kur'an ve sünnetten başka bir bölümü. Başka bir kısım var da, dört tane kısım yapayım onu yani. Dört tane kısım var da bu kısımlardan bir tanesi kitap ve sünnetin bir bölümünü, tıpkı kelimede olduğu gibi. Veya başka bir kısım var diğer bölümünü, başka bir kısım var diğer bölümünü, başka bir kısım daha var diğer bölümünü. Böylece kitap ve sünnetin bütününü bu şekilde kapsayan kısımlar yok. Ne demek bu? Bu şu demektir. Bizim has, âm, müşterek, müevvel, zahir, nas, müfesser, muhkem, hafî, müşkil, mücmel, müteşabî saymış olduğumuz 20 kısım, bu 20 kısmın 20'si de, dikkat ediniz, 20 kısmın 20'si de, birinin hiçbirini ayırmıyorum. Mesela has, mesela âm, her biri bunların Kur'an'ın mecmuuyla ilgilidir. Oldu mu? Ne demek o? Mesela buradaki ifadesiyle, size onu da okuyayım kısaca. Ve cemi'ul Kur'an vel hadis yenkasum ilel has. Dikkat ediniz ifadeye. Kur'an'ın bütünü has, am. Böyle diye 20 kısmı sayın, hepsine kısımlanıyor. O zaman şunu diyemezsiniz. Neyi diyemezsiniz? Has Kur'an'ın bir kısmıdır ifadesini kullanamazsınız. Am Kur'an'ın bir kısmıdır ifadesini kullanamazsınız. Neden? Çünkü kısmın özelliği neydi? Eğer bir şeyin kısımları var diyorsanız, kelimede tatbik ettim onu size. İsim, fiil, harf, dil kısımları diyorsanız, kelimenin bütün fertlerinin bir kısmını isim, bir kısmını harf, bir kısmını fiil içeriyor. Kur'an'da ise ne yoktur? Kur'an'da böyle kısımlar var da has bir bölümünü, am bir bölümünü, diğeri de bir bölümünü bu şekilde yoktur. Ya ne vardır? Şu vardır. Bel cemi'ul Kur'ani vel hadis. Kur'an'ın ve hadisin tamamı has, am, müşterek, müevvel ila ahir. Böyle kısımlanıyor. Oldu mu? Her biri onu kapsıyor. O zaman ne demek lazım? Taksim demek. Taksim derseniz o önceki mahdur ortadan kalkar. Kur'an'a yani manaya delalet eden nazmın dört taksimi vardır. Taksimde böyle bir sorun yok. O taksimin altında kısımlar var, o önemli değil. Dört tane taksim var diyeceksiniz bundan dolayı. Eğer dört kısım var derseniz hata edersiniz. Böyle bir kısım yok çünkü. Yani bir kısım var da Kur'an'dan bir bölümü, başka bir kısım var, başka bölümü, başka bir kısım var, başka böyle bir şey yok. Peki, bunu da söyledikten sonra فَاِنَّ عُلَمَاءَنَا bizim alimlerimiz, yani Hanefi alimler اِخْتَارُ فِي النَّظْمِ taksimen nazımda bir taksim tercih ettiler. Öyle taksim ki يَعُمُّ نَظَرُهُ o taksimin nazarı âmdır, kapsayıcıdır. Nazar mülahaza demektir. Taksim aklı olan bir şey değil ki mülahaza etsin. Onun için takdir yapmamız lazım buna. Takdir de şudur. Nazarul mukassimi fihi fit taksim demektir. İzafet bir mana fiil yani. Nazar kelimesinin huya ifadesi. Mana ne oldu o zaman? Mana şu oldu. Bizim alimlerimiz nazmı nazımda tercih ettiler. Neyi tercih ettiler? Bir taksimi ki o taksimi yapanın mukassim yani o taksimi yapanın nazarul mukassim onun mülahazası kapsıyor, kapsayıcıdır. Nerede? Fihi, hi, nazaruhu yani fihi. Fihi o taksimde. O taksimde taksimi yapanın mülahazası kapsıyor. Yani âmdır. Neyi kapsıyor? Biraz sonra söyleyecek. Zaten onun üzerine de bir sürü tartışma olacak gene. Usul bu. Sürekli tartışılacak. Bir bu. İki ve yecummu çok oluyor ne? Semeruhu. Bu taksimin faidesi de çok oluyor. Böyle bir taksim yaptılar diyor. Emmel evveli birincisi yani mukassimin taksimde mülahazasının am kapsayıcı olması nedir? Fesabitu. Sabittir. Niçin? Li umumihi el mufrada vel murakkebe. Çünkü bu taksim hem müfred hem de mürekkebi ne yapıyor? Kapsıyor. Onun için bu taksim nasıl bir taksimmiş? Ya ummu nazaruhu olan bir taksimmiş. Buna itiraz vardır. Hem de kuvvetli bir itiraz vardır. Tam yerindedir. Biraz sonra okuyacağız onu. Anlatacağız yani. İzmirli'de. Birincisi bu. İkincisi, tabii ikinciyi de söyleyelim, anlatımı sonraya bırakacağım. Ve mesani, ikinci neydi? Ve yecummu semeruhu. Bu taksimin faidesi çoktur diyor. Bu ikincisi niyedir? O da sabittir. Niye? Feli ihatatil i'tibarati. Feli ihatatil taksimi el i'tibarati. Yani mastar, mahzuf olan faili var. O nedir? Taksimdir. Mef'ulüne muzaftır. Bu taksim irtibarları kuşatıyor, içeriyor. Ondan dolayı faydası çoktur. İrtibarlar neydi? Biraz önce söyledi. Vazı cihetinden. İrtibarat dedi. Dört itibar. Vazı, delalet. İstimalül mütekellim, vukufu samir. Bu dört tanesi. Bundan dolayı, yani bunları kuşattığından dolayı bu taksim faidesi çoktur. İşte İzmir'in itirazı buradadır ve çok yerindedir. Biraz sonra anlatacağım inşallah. Açıyor bu itibarları kuşatmasını. Min evveli vad'il vad'i. Vaz'ın vaz'ının başından ila ahiri fehmi sami'i. Bak, sami'in anlaması dediğimiz sona kadar olan bu dört itibar. Biraz önce o itibarları yaptık değil mi? Rahle meselesinde. Yani vaz'la başladık, vukufu sami'de bitirdik. Zaten arada delalet ile istimal vardı. Başka da bir şey yok. İşte bu itibarları içermesi itibarıyla da bu taksimin faidesi çoktur diyor. Zira fe inne eda el mana. Manayı eda etme, manayı yerine getirme, irtibarları kuşatıyor dedik ya, nasıl? Şöyle. Fe inne eda el mana bil lafz. Lafız ile manayı eda. O eda kel cari. Cari olan ne üzere geldi o kelime? Ala kanunil vad'i. Vad'i kanununa göre lafız ile manayı eda, ki o eda vad'ı kanununa göre cari olacak. İşte böyle bir eda yestedi'i gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? Vaz'al vaz'i. Önce vaz'ın lafzı vaz etmesi. Rahleyi icat edenin ona rahle demesi. Sümme delaletehu. Sonra o lafzın delaleti. Ne demek delaleti? Şu demek. Ekemnehu. Lafzın olmasını gerektiriyor. Ne olmasını? Bihaysu yenfehimu minhu el ma'na. O lafızdan mana anlaşılıyor. Bunun adı delalet. Bir lafızdan anlaşılan nedir? O lafzın delalet ettiği. Vaz'ı söyledik. Kişi icat ettiğinde onu koyuyor ona. O vaz'ı. Sümme istemalehu. Sonra da istemalini gerektiriyor. Yani mütekellimin kullanmasını. İstemalehu derken lafzı kullanmayı kim kullanıyor? Mütekellim. Sümme ondan sonra gerektiriyor bu vad'ı kanununa göre cari olan eda, lafız ile manayı eda neyi gerektiriyor? Fehmel mana, mananın anlaşılmasını. Dördüncü kademede bu zaten. Felil lafzı bitirken itibaratil erbaati, bu dört itibarla lafız için vardır ne? Erbaatu aksamin. Erbaatu taksimin. Dört taksim var. Her bir irtibar bir taksimi oluşturuyor zaten. Her taksimin altında biraz önce söyledik. 20. Birinci, ikinci, üçüncü de dörder kısım. Birinci, üçüncü, dördüncü de dörder kısım. İkinci de sekiz kısım vardı. Toplamı 20 kısım yapıyordu. Şimdi buradaki itirazı da söyleyelim. Orada bitireceğim dersi. Burada bırakacağım. Molla Hüsrev'in ifadesine göre rahimahullah diyor ki يَعُمُّ نَظَرُهُ. O öyle bir taksimi tercih etti ki bizim alimlerimiz, bu taksim kapsıyor. Neyi kapsıyor? Ne kapsıyor? نَظَرُهُ. Bu taksimi yapanın taksimde mülahazası kapsıyor. Neyi kapsıyor? Birçok şeyi kapsıyor. Rahamdır yani. Kapsayıcıdır. Tek şey değil. Şimdi burada İzmir'i der ki Molla Husrev'i yecummu semeruhu bunu anlatırken, yani bu tarifin faydası çoktur derken vermiş olduğu bilgiler aslında yaummu nazaruhu'da söylenmesi gereken bilgilerdir. Neydi onlar? O dört itibar. Yani yaummu nazaruhu'da söylenmesi gereken nedir? Müfret mürekkep meselesi değil. Müfrede mürekkebi kapsıyor değil. Yahu bu kısımlar zaten, bakınız bu dört tane taksimden birinci taksim olan vadu' itibariyle dediğimiz taksim neyi kapsar? Müfredi kapsar. Delalet itibariyle dediğimiz taksim mürekkebi kapsar. İstihmal itibariyle dediğimiz taksim hem müfredi hem mürekkebi kapsar. Bunlar hep gelecek ha tek. Vukuf itibariyle demiş olduğumuz taksim sadece mürekkebi kapsar. Bunlar zaten kısımlar içerisinde var. Bunları tutup da yaummu nazaruhunun tefsiri yapmayın. Böyle bir tefsir yapmayın, bu zaten var. Yaummu nazaruhuda yapılacak olan tefsir, yani o umumu açıklama ancak nasıl olabilir? Dört itibar dediğiniz o dört itibar budur. Kaldı ki o dört itibarı tutup da siz bu taksimin faidesi çoktur değil, faide yapamazsınız. Neden? Faide yapamazsınız. Niye? Çünkü bu dört taksim faide değil, taksimlerin faidesi değil. Ya onun illetidir. Bakınız, vadır cihetinden dört bir taksim alıyoruz değil mi? O zaman vadır bizim taksim alıp kısımlar altına koymanın illetidir. Aynı şekilde diğer üç tane cihet de öyledir, ona faide diyemezsiniz diyor. Dolayısıyla siz yapmanız gereken yaummu nazaruhu'da onun altına neleri koyacaksınız? Yecummu semeruhu deyip de anlattıklarınızı, yani Molla Hüsrev'in anlattıklarını aynıyla alıp nereye koymamız gerekiyor? Yaummu nazaruhu'nun içerisine koymak gerekiyor ve doğru söylüyor. Bunda velhamdülillahi rabbil alemin. Fıkıhta okuyalım inşallah. Fıkıhtan da çok önemli bahisler geliyor.